Ayrım 26. Sayfa 200. 2-3. Kant'ın din tanımı. Vahyedilmiş ve doğal din. Kant'ın din felsefesindeki tire, dinin doğruluğunun ölçütü tartışmasında. Tire, öncelik, her ne kadar ahlak, din ve teoloji arasındaki ayrıma ayrıldıysa da, bu ayrımın tam anlamıyla yapılabilmesi için Kant'ın Din adlı eserinde vermiş olduğu din tanımının da tahlil edilmesi gerekmektedir. Kant, dini şöyle tanımlıyor. Din, tüm ödevlerin ilahi emirler olarak kabul edilmesidir. Ben bir şeyi ödevim olarak kabul etmeden önce onun ilahi bir emir olduğunu biliyorsam, bu dine, vahyedilmiş din, bunun tam aksi şekilde bir şeyi ilahi emir olarak kabul etmeden önce ödevim olarak biliyorsam, bu dine de natürel, doğal din denir. Dipnot 38. Kant, AGE, S. 153. Sayfa 201. Kant'a göre vahyedilmiş dinde emre bir ödev olarak itaat etmeden önce onun Tanrı'dan geldiğinin ve ilahi olduğunun daha işin başında bilinme zorunluluğu vardır. Vahyedilmiş dinin, Tanrı düşüncesinin ve ödevlerimizin, Tanrı'nın emirleri olarak kabul edilen kutsal kitaptaki hikayeler ve pratikler vasıtasıyla anlaşılabileceğini ifade eder. Bizler, hikaye ve pratikleri Tanrı'dan gelen emirler olarak gördüğümüz için yaparız. Böylece ödevlerimiz ve ahlak, din üzerine veya vahyedildiğine inanılan Tanrı fikri üzerine dayandırılmış olur. Kısacası ahlakımız, Tanrı'nın bizden emrettiği şeylere itaat etmemizi isteyen şeyleri gösteren hikayeler ve pratikler üzerine inşa edilir. Ahlakın kutsal metinlerdeki önermeler veya hikayeler üzerine dayandırılması, kutsal kitap yorumlarının farklılığı düşünüldüğünde problemli bir hal alacaktır. Kant, böyle bir durumda hem ahlakın hem de dinin zarar göreceğine inanmaktadır. Dipnot 39. Kant, AGE, S. 153-158. Kant'ın Din kitabında çok açık bir tarzda olmasa da iki vahiyden bahsettiği görülmektedir. Daha sonra Kant, Lectures'te bu ayrımı daha da netleştirecek ve vahiy meselesine bir bölüm ayıracaktır. Kant'a göre vahiy ikiye ayrılır. İçsel, innere ve dışsal, oizere. Dışsal vahiy de ikiye ayrılır. Hem eserler, works, hem de kelimeler, sözler, words vasıtasıyla olan vahiy. İçsel ilahi vahiy, Tanrı'nın bize aklımız vasıtasıyla vahyettiğidir ki, bu vahiy, diğer bütün vahiylerden önce olanıdır. O aynı zamanda dışsal vahyi kestirmek için de hizmet eder. İçsel vahiy, bir dışsal vahyin gerçekten Tanrı'dan olup olmadığını anlamamız için mihenk taşıdır ve ancak içsel vahiy bize ona uygun kavramları verir. Dipnot 40. Kant 1996 B. S. 28 2. üst üste 1118. Sayfa 202. Yukarıda gördüğümüz üzere dışsal vahyin yardımına akıl sevk edilmediği müddetçe dışsal vahyin doğası asla Tanrı kavramını eksiksiz olarak belirleyemeyecektir. Kant'ın ifadesiyle, sadece ahlak Tanrı kavramını belirlemek için bize imkan sağlayabilir. Dipnot 41. Kant, AGE, S. 28. 2. üst üste 1073. Kant, Hristiyan doktrinlerinin, insanların aşkın varlıkla olan ahlaki ilişkisini açığa çıkardığını, dipnot 42, fakat Tanrı'nın doktrinleri vasıta kılmaksızın, kendi iradesini ahlaki yasa yoluyla yeterli olarak vahyettiğini söyler. Dipnot 43. Dipnot 42, Kant 1996 A, S. 142-143. Dipnot 43, Kant AGE, S. 145. Görüldüğü üzere Kant, ahlaki yasa yoluyla vahyetme ile tarihin belirli dönemindeki vahyetmeyi birbirinden ayırmaktadır. Hiçbir şey, rasyonel vahiy veya inner içimizdeki vahiy ile uyuma sevk edilmedikçe, onun mükemmel ahlaki bir tanrının gerçek vahyi olması mümkün değildir. Dipnot 44. Kant, 1996 B, S. 28, 2 nokta üst üste 1118-1119. Kant için tarihin rastlantısal gerçekleri aklın zaruri gerçeklerinin delili olamazlar. Bu yüzden o tarihte olanı akıl formlarına göre yargılar. Kant, nihai kriter olarak aklı görmekte, dışsal, özel vahyin insanların akıl yoluyla öğrenebileceklerini tarihsel iletişim yoluyla öğrettiğini düşünmektedir. Şayet tarihi vahiy ile ahlak arasında bir gerilim oluşursa, otorite akılda, Kant'ın tabiriyle pratik akıldadır. Kant, tarihin ve tarihsel olanın sadece resmedilebileceğine inanmakta, onun doğruluğunun tesadüfi olabileceğini düşünmektedir. Dipnot 45. Kant, The Conflicts of the Faculties. Chev, Mary J. Gregor ve Robert Ancor. Parantez aç, Religion and Rational Theology içinde. Kapa. Cambridge University Press, Cambridge, 1996 C. S. 7, 2 nokta üst üste 64-69. Ayrıca bakınız, Kant, 1996 A. S. 135, 138, 167. Doğal din ise tam aksi bir şekilde bizzat ahlakı temel alır ve bir şeyin ilahi bir emir olarak kabul edilmeden önce onun bir ödev olduğunun bilinmesini gerekli kılar. Doğal din, ahlaki olanı veya ödevlerimizi bizzat içimizde bulunan ahlak yasasının buyurduğunu savunur ve pratik akla dayanır. Doğal din açısından kurumsal iman ve vahiy, ödevlerimizin ne olduğunu bilmemiz için gerekli değildir. Sayfa 203. Kant, vahyedilmiş din ve doğal dini daha açık seçik, sarih bir şekilde birbirinden ayırmaya, aynı zamanda doğru dinin ölçütünü netleştirmeye çalışır. Ona göre, vahyedilmiş dine inananlar şöyle bir mantık örgüsü içinde düşünürler. Her ne kadar bütün dinlerin özü ilahi emirler olarak insanların ödevlerini gerçekleştirmesini içeren sübjektif faaliyetlerden oluşuyorsa da, eğer bu emirlerin ilahi olduğu bilinemiyorsa, o zaman onları ödevlerimiz olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Sonuç olarak, böyle bir problem sadece vahye veya teolojiye dayanan bir dinle çözülebilir. Kant, söz konusu kıyasın anlamının açık olduğunu, bunun da ahlakın temeli olarak içimizdeki ahlak yasasına dayandığını söyler ve bunun akla güvenemeyeceğimiz manasına geldiğini iddia eder. Kant'a göre, teolojiye dayanan bir ahlak anlayışını savunmak, aynı zamanda yanlış bir din tehlikesine de açık olmak demektir. Üstelik bu dinin karakteristiği onda, öğrenilme zorunluluğunun bulunması, yani ancak insanlar arasında yayılarak öğrenilmiş veya öğretilmiş olmasıdır. Kant, öğrenilen ve öğretilenin tarihe dayandığını, dolayısıyla da onun objektif ve evrensel olamayacağını savunur. Dipnot 46. Kant, 1996 A. S. 160-164. Bilindiği üzere Kant için doğru din ahlaki yasaya dayanır ve evrenseldir. Şayet ahlaki erdemler ve ahlaki ödevler vahyedilmiş dine dayandırılırsa, burada akla ihtiyaç duyulmasına gerek kalmaz. Tamamen dogmatik sebeplerden dolayı vahyedilmiş bir din takip edilmiş olur. Kant'a göre bize yapılması söylenen şeyi yapmamız, aklımıza ve içsel kanunumuza, sağduyumuza itaat değil, bize kabul ettirilmiş olana itaattir. Burada bizler ne özgürlüğümüzü ne de otonomluğumuzu açığa vurabiliriz. Bu sadece bizim vesayet, tutelage altında olduğumuzu gösterir. Başka bir şey değil. Kant, söz konusu vesayet altında eylemlerimizin nasıl iyi olduğu veya eylemlerimizin iyi olabilmesi için onları ne derecede gerçekleştirebileceğimizin problemli bir hal alacağını iddia eder ve ödevlerimiz sadece vahiy vasıtasıyla Tanrı'nın emrinin bilinmesinin bir sonucuysa, eylemlerimizin akıl ve ahlaki iyilikten yoksun olacağını savunur. Çünkü bu durumda biz eylemlerimizi sağduyumuza yahut vicdanımıza yahut da ödev ahlakına göre gerçekleştirmiş olmayız. Kısacası Kant'a göre vesayete dayalı bir anlayış ancak kalbe zıt, radikal bir kötülüğün yansıması olabilir. Dipnot 47. Kant. What is enlightenment? S1-3. Tutelage is man's inability to make use of his understanding without direction from another. Sayfa 204. İşte bu bağlamda Kant'ın inandığı ve doğru din olarak kabul ettiği dini anlayışa ulaşırız. Biz bir şeyin ödev olduğunu ahlak kanunlarına istinaden ilahi bir emir olarak biliyorsak, netice olarak biz başlı başına ahlak ve akla sahip bir dine dayanmış oluruz. Bu bizim ahlakımıza rehberlik açısından, akıl ve ahlak yasasından güç aldığımız anlamına gelir. Doğal, rasyonel dinin temel karakteristiği onun herkes tarafından akıl vasıtasıyla kavranabilmesidir. İşte bu bağlamda doğal din, vahye dayanan din gibi akidelerin öğrenilmesi veya öğretilmesi gerektirmez ve dolayısıyla sübjektizmden uzak olup evrenseldir. Ona her akledebilir kişi ulaşabilir. Dipnot 48. Kant 1996a S154-155. Görüldüğü üzere Kant, tarihe bağımlı özel vahyin ve vahyedilmiş dinin gerek ahlak, gerekse evrenselleştirilebilme bakımından sorumlu olduğunu söylemekte, kaynağı ahlak olan rasyonel bir dinin savunmasını yapmakta ve kendi dinini ahlaki ödevlerimizin ilahi emirler olarak anlaşılması şeklinde tanımlamaktadır. Kanaatimizce problem de tam bu noktada çıkmaktadır. Yani Kant'ın doğal ahlak dini bizzat kaynak olarak ahlakı görüyor ve burada bizler Tanrı fikrinin de vahyedilmediğine inanmıyorsak, o zaman nasıl oluyor da ödevlerimizin ilahi emirler olduğunu savunabiliyoruz? Bu yüzden Özkan, Schopenhauer hakkında kaleme aldığı eserinde haklı olarak diyor ki, Kant ahlakı teolojiden ve mutlulukçuluktan arındırmak üzere yola çıkmış, ancak bunda başarılı olamamıştır. Başarılı olamamıştır çünkü yeni bir ahlak temellendirme iddiasıyla kullandığı terminoloji büsbütün teolojiye aittir. Dipnot 49. Özkan 2006 S350. Sayfa 205. Bu bağlamda Schopenhauer'in Kant'a çok ciddi bir eleştiri yönelttiğini görüyoruz. Demek oluyor ki Kant'ın temellendirdiği etik bizim nazarımızda felsefi yanılgıların derin, belki de hiç doldurulmayacak olan dipsiz uçurumuna yuvarlanmak durumundadır. Çünkü bu etik, temelsiz bir faraziyeden ve teolojik ahlakın kılık değiştirmiş halinden ibarettir. Dipnot 50. Özkan 2006. S351. Kant'ın ahlak temelli bir teolojiye ulaştığı açıktır. Kant, ahlakın din vasıtasıyla Tanrı fikrine kadar genişletilebileceğini söylerken, burada onun kastettiği kesinlikle vahyedilmiş dindir. Bu genişleme içerisinde ahlak merkeze, temele oturtulmakta ve Tanrı fikrine kadar gidilmektedir. Bununla birlikte Kant, Tanrı fikrinin sadece ahlaka dayalı bir teolojiyle sunulmadığının da farkındadır. O, Tanrı fikrinin vahyedilmiş önermeler içerisinde, kutsal hikayeler, pratikler ve ritüeller şeklinde de ortaya konulduğunu, onların insanlar tarafından olumlu bir şekilde değerlendirilebileceğini de düşünmektedir. Bununla birlikte Kant'ın göstermeye çalıştığı en önemli şey, vahyedilmiş dinin ahlaki mükemmelliğe götürmediği veya götüremeyeceğidir. Gerçekte vahyedilmiş din, yanlış bir din olma tehlikesiyle her zaman karşı karşıyadır. Aynı şekilde doğal, rasyonel dinin de bizi her zaman ahlaki mükemmelliğe götürmeyeceği unutulmamalıdır. Şayet sadece ahlaki sınırlar içerisine saplanır kalırsak, o zaman bütün ödevlerimizi ilahi emirler olarak kabul etmemiz mümkün olmayacaktır. Bu yüzden ahlaki mükemmelliğe, ahlaki sistemimizi teolojiye ve dine doğru genişletmekle ulaşılabilir. Tabii ki burada öncelik ahlaki ödevler üzerinde olmalı. Yani ahlak eklenilmiş, parerga durumda olan vahye ilk kaynak olarak hizmet etmelidir. Kısacası Kant'a göre ahlak ve vahiy ancak bahsedilen tarzda çalışırlarsa saf aklın evrensel dinine veya ahlaki mükemmelliğe ulaşılabilir. Dipnot 51. Kant 1996 AS 155. Bu aynı zamanda Kant indinde vahyedilmiş veya kurumsal dine bir ahlak zemini kazandırmak ve onu içinde barındırdığı hurafelerden temizlemek anlamına da gelmektedir. Sayfa 206. Kant, vahyedilmiş dinin eksik yanlarından birinin yukarıda da değinildiği üzere tarihle bağıntısallığında yattığını söylüyordu. Bununla birlikte kanaatimize göre Kant, tarihsel olanın ve tarihsel vahyin neredeyse değersiz olduğunu söylerken onu tam anlamıyla reddedememektedir. Çünkü doğal din, parantez aç, ahlaka dayanan din, kapa, şayet yaşayan insanın dini olacaksa ya da olmalıysa, bu durumda onun insanlar tarafından tarihin belirli bir anında öğrenilmesi gerekecektir. Aynı şekilde söz konusu din, doğal din, insanlar arasında yalnızca geleneksel veya tarihsel inanç vasıtasıyla yayılabilecek ve güç kazanacaktır. Kant, söz konusu sıkıntının farkındadır. O, tarihsel olanın ahlak felsefesinin gelişimine sağladığı katkıyı hiçbir zaman inkar etmez. Bununla birlikte, kutsal metnin yorumunun içimizdeki Tanrı yorumladığı zaman otantik olacağını, bizim karşımızdaki bir kimseyi bile ancak kendi idrakimiz, anlamamız ve kendi aklımız yoluyla anlayabileceğimizi söyler. Dipnot 52. Kant 1996 C S 7 2. üst üste 48. Kısacası Kant, tarihsel olanın ilahi olup olmayacağı kararının da akılla verilebileceğine inanmaktadır.